Ayrım 30.
Yeniden çerçeveleme yapmasıyla tanınan ünlü bir general hikayesi vardır. Bir yakını öldüğünde bizim kültürümüzdeki herkes niçin üzülür? Örneğin kayıp hissi gibi birçok neden vardır. Bununla birlikte bazı kişiler neşelenir. Niçin? Ölüme ölünün daima kendileriyle birlikte olacağı anlamını yükleyerek yeniden çerçeveleme yaptıklarından onlara göre evrende hiçbir şey tahrip edilmemiştir. Sadece şekil değiştirmiştir. Bazıları da ölümü daha üst düzeyde var olma olarak düşündükleri için hoş bir şey olarak görürler. Kapsam yeniden çerçevelemesinin bir diğer şekli de görme, işitme ya da bir durum temsilini gerçekten değiştirmektir. Birisinin söylediği bir konu nedeniyle üzülmüşseniz, onun söylediği aynı negatif kelimeleri sevdiğiniz şarkının tonunda ifade ederek kendinizi güldürebilirsiniz. Ya da aynı olayı sadece konuşmacıyı sevdiğiniz renklerin ortasına koyma farkıyla beyninizde tekrar denerken görebilirsiniz. Onu beyninizde tekrar denedikçe onun sizden özür dilediğini işitebilirsiniz. Ya da onu sizi 3 kat daha üst düzeye koyduğu bir perspektiften sizinle konuşurken görebilirsiniz. Aynı uyarıcının yeniden çerçevelenmesi, beyne gönderilen anlamı, dolayısıyla onunla ilgili davranış ve durumları değiştirecektir. Bu kitap yeniden çerçevelemelerle doludur. Başarının 7 Yalanı adlı bölüm, bütünüyle yeniden çerçeveleme ile ilgilidir. Kısa bir süre önce Baltimore Sun'da dokunaklı ve güçlü bir yazı yayınlandı. Alışılmışın dışında gören çocuk başlıklı bu yazıyı Reader's Digest tekrar yayımladı. Yazı Calvin Stanley isimli genç bir erkekle ilgiliydi. Görme dışında her 11 yaşındaki çocuk gibi Calvin de bisiklete biniyor, beyzbol oynuyor, okula gidiyordu. Benzer durumdaki birçok kimse yaşamaktan vazgeçerken ya da acı içinde yaşarken bu küçük çocuk tüm bunları nasıl yapabilir? Makaleden anladığım kadarıyla annesinin usta bir yeniden çerçevelemeci olduğu açıktı. Başkalarının sınırlamalar olarak sınıflandırabileceği Calvin'in her deneyimini Calvin'in zihninde bir avantaja dönüştürdü. Çünkü Calvin'in kendi kendine temsil ettikleri Calvin'in deneyimleridir. Annesinin Calvin'le olan iletişiminden bazı örnekler aşağıdaki şekildedir. Calvin'in annesi oğlunun neden kör olduğunu sorduğu günü hatırlıyor. Bu şekilde doğduğunu ve bunda kimsenin suçu olmadığını açıkladım. Niçin ben diye sordu. Niçin olduğunu bilmiyorum Calvin. Belki senin için özel bir plan vardır. Daha sonra kadın oğlunu oturtarak şöyle devam etti. Calvin, sen görüyorsun. Sen sadece gözlerinin yerine ellerini kullanıyorsun. Unutma ki senin yapamayacağın hiçbir şey yoktur. Calvin, annesinin yüzünü asla göremeyeceğini fark ettiği gün çok üzgündü. Bayan Stanley, çocuğuna ne söyleneceğini biliyordu diyerek makale devam ediyor. Bayan Stanley, Calvin, benim yüzümü görebilirsin. Ellerinle ve sesimi dinleyerek onu görebilirsin. Böylece benim hakkımda gözlerini kullanan bazılarından çok daha fazla şey anlatabilirsin der. Makale Calvin'in güven ve inançla ve annesinin daima yanında olacağına ilişkin sarsılmaz güveniyle görünen dünyaya girdiğini belirterek sürüyor. Calvin bilgisayar programlamacısı olmayı ve bir gün körler için programlar tasarlamayı düşünüyor. Dünya Calvin'lerle doludur. Bayan Stanley gibi etkili yeniden çerçeveleme yapabilen daha çok insana ihtiyacımız var. Kısa bir süre önce bir başka yeniden çerçeveleme ustasıyla tanışma fırsatım oldu. Onun adı Komutan Jerry Coffey'di. O Vietnam'da savaş esirleri kampında yalnız başına 7 yıl kapatıldığı hücresinde ruhsal sağlığını korumak için yeniden çerçeveleme yapan inanılmaz bir kişidir. Muhtemelen bunu işitince ilk tepkimiz biraz ürkme olacaktır. Bununla birlikte kendi kendimize temsillerimiz dışında dünyada hiçbir şey iyi ya da kötü değildir. Jerry bu durumu kendisi için büyük bir fırsat olarak temsil etmeye karar verdi. Bu kuvvetli kalma mücadelesi yapmak ve kendisini daha iyi tanımak için iyi bir fırsattı. Tanrı'ya daha yakın olmak için bir şanstı. Bazı şeyler bir gün onu kendi davranışlarıyla gurur duyar hale getirdi. Bu çerçeveyle her şeyi kişisel gelişme deneyiminin bir parçası olarak gördü. Bugün bu deneyimini milyonlarca dolara değişmeyeceğini söylüyor. Geçen yıl yaptığınız büyük bir hatayı düşünün. Anında kendinizi kasvetli hissetmeye başlayabilirsiniz. Fakat hataların başarısızlıktan çok başarı deneyiminin bir parçası olma ihtimali daha yüksektir. Düşünmeye başlarsanız, örneğin geçen ay içinde hatalarınızdan iyi yaptıklarınıza göre muhtemelen daha fazla şey öğrenmiş olduğunuzu fark etmeye başlayabilirsiniz. Bu nedenle neyi hatalı yaptığınız üzerinde durabilir ya da bunun ötesine geçerek ne öğrendiğiniz üzerinde duracak bir şekilde yeniden çerçeveleme yapabilirsiniz. Herhangi bir deneyimin birden çok anlamı vardır. Üzerinde odaklaşmak için seçtiğiniz şeyin kapsam olması gibi, vurgulamak için neyi seçerseniz anlam da o olur. Başarının anahtarlarından birisi de herhangi bir deneyimi yararlı olabilecek şekle sokabilecek, en uygun yeniden çerçevelemeyi bulmaktır. Değiştiremeyeceğiniz herhangi bir deneyim var mıdır? Sizin değişmez bir parçanız olan davranış var mıdır? Siz davranışlarınız mısınız ya da onlardan sorumlu musunuz? Bu kitabın her yerinde vurguladığım tek şey kontrolün sizde olduğudur. Beyninizi çalıştırın. Kendi yaşamınızın sonuçlarını üretin. Bir deney hakkındaki düşünce şeklinizi değiştirmenin en güçlü yollarından birisi de yeniden çerçevelemedir. Deneyimlere çerçeve koymuş durumdasınız. Bazen olaylar değiştikçe çerçeveyi de değiştirirsiniz. Biraz zaman ayırın ve aşağıdakileri yeniden çerçeveleyin. 1. Patron sürekli olarak bana bağırır. 2. Bu yıl geçen yıldan 4.000 dolar daha fazla vergi ödemek zorunda kaldım. 3. Bu yıl yılbaşı hediyesi almak için çok az ya da hiç fazla paramız yok. 4. Büyük bir başarı sağlamaya başladığımda kendi başarımı sabote ederim. İşte size olası bazı yeniden çerçevelemeler. 1. Çok güzel. O sizinle gerçekten nasıl hissettiğini anlatacak kadar ilgileniyor. Size hemen işten çıkarabilirdi. 2. Büyük başarı. Bu yıl geçen yıldan daha çok kazanmışsınız. 3. Muhteşem. Öyleyse siz çok daha zekice davranabilir ve alelade hediyeler almak yerine kişilerin unutamayacağı bir şeyler yapabilirsiniz. Sizin hediyeleriniz özel olacaktır. 4. Geçmişteki paternlerinizin farkına varmanız büyük bir olaydır. Şimdi sizi neyin tetiklediğini bulup onu sonsuza kadar değiştirebilirsiniz. Yeniden çerçeveleme, kendi kendinizle ve diğerleriyle nasıl konuşacağınızı öğrenmek için önemlidir. Kişisel düzeyde olaylara hangi anlamları nasıl yükleyeceğinizi gösterir. Daha geniş düzeyde mevcut en etkili iletişim araçlarından birisidir. Satışı düşünün. İnandırmanın herhangi bir şeklini düşünün. Çerçeveyi düzenleyen, verimli tabakayı tanımlayan kişi en etkili olandır. Politikadan reklamcılığa kadar çok geniş bir alanda düşünebileceğiniz büyük başarıların çoğunluğu sanat haline getirilmiş yeniden çerçevelemelerin bir sonucudur. Yeniden çerçeveleme kişilerin algılamalarını değiştirerek bazı konular hakkında farklı hissedecek ya da davranacak bir durumun içine sokmaktır. Arkadaşlarımdan biri sahip olduğu sağlık lokantaları zincirini General Mills şirketine gelirlerinin tam 167 katına sattı. Bu sektörde böyle bir şey duyulmamıştı. Arkadaşım bunu nasıl gerçekleştirdi? O General Mills'in önümüzdeki 5 yıl içinde şirketi satın almaması halinde şirketin değerinin ne olacağına bakarak karar vermesini sağladı ve bu şekilde pazarlığı sürdürdü. Satış için acelesi yoktu. Fakat onların şirket amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için acele satın almaları gerekiyordu. Bu nedenle de arkadaşımın çerçevesinde anlaştılar. İnandırma, algılamayı değiştirmektir. Yeniden çerçevelemelerin çoğu bizim tarafımızdan değil, fakat bizim için yapılır. Bir başkası bizim için çerçeveyi değiştirir ve biz ona tepki gösteririz. Tüm bunlardan sonra tek amacı geniş kitlelerin algılamalarını çerçevelemeden ve yeniden çerçevelemeden oluşan büyük bir endüstri olan reklamcılık nedir? Gerçekten herhangi bir markanın çok özel nitelikleri ya da bir sigara markasının seksi olduğunu sanıyor musunuz? Yerli Virginia Slim sigarası verseniz alan kişi, "Hey, bu seksi bir sigara mı?" diyecektir. Fakat sokak satıcıları öyle çerçeveliyor ve biz de tepki gösteriyoruz. Yeteri kadar olumlu tepki göstermezsek onlar yeni bir çerçeve koyacaklar ve sonucu bekleyecekler. En başarılı reklam çerçevelerinden birisi Pepsi Cola tarafından oluşturulmuştur. Kolalı içeceklerin içinde en üstün yere Coca-Cola'nın sahip olduğu herkes tarafından bilinir. Tarih ve gelenekler onun pazardaki büyük yerini değiştirmemiştir. Bu alanda Coca-Cola'yı yenmek için Pepsi'nin yapabileceği bir şey yoktu. Klasiğe karşıysanız onlardan daha klasiyiz diyemezsiniz. Halk buna inanmayacaktır. Bu nedenle Pepsi oyunu ters yüz etti ve kişilerin algılamalarını yeniden çerçeveledi. Pepsi kuşağından konuşmaya başladıklarında ve Pepsi meydan okuyor sloganını ortaya attıklarında zayıflıkları güçlülüğe dönüştü. Pepsi elbette diğer arkadaş kraldı. Fakat biz bugüne bakalım. Dünün ününü mü yoksa bugünkünü mü istersiniz dedi. Reklamlar Coca-Cola'nın geleneksel üstünlüğünü, onun geleceğin değil geçmişin ürünü olduğunu göstererek yeniden çerçeveleme ile zayıflığa dönüştürdü. Pepsi'nin gelenekleşmiş olan ikincilik statüsünü yeniden çerçeveleyerek şirketin üstünlüğü haline getirdiler. Sonra neler oldu? Coca-Cola sonunda Pepsi'nin ileri sürdüğü görüş etrafında oynamak zorunda olduğuna karar verdi. Coca-Cola kelimesinin önüne yeni kelimesini ekleyerek oyuna katıldılar. Bundan sonrası reklamcılık tarihine kalmıştır. Şimdi biz Coca-Cola'nın klasik Coca-Cola ve yeni Pepsi Cola şeklinde halkı yeniden çerçevelemesinin sonucunun ne olacağını göreceğiz. Bu süreç klasik bir yeniden çerçeveleme örneğidir. Çünkü bütün savaş sadece imajın üzerinde yapılmaktadır, başka bir şeyin değil. Sorun kimin çerçevesinin beyinlerde yer edeceği sorunudur. Dişleri çürüten karbonatlı şekerli içeceğin doğasında sosyal bir içerik yoktur. Pepsi'nin tadının Coca-Cola'nın tadından daha çağdaş olması diye bir şey de söz konusu değildir. Fakat çerçeveyi değiştirerek ve terimleri yeniden tanımlayarak Pepsi yakın tarihimizin en büyük pazarlama darbesini gerçekleştirmiştir. Yeniden çerçeveleme General William C. Westmoreland'in CBS aleyhinde açtığı 120 milyon dolarlık iftira davasının sonuçlanmasında da temel faktördü. Dava açılırken Westmoreland'in görüşü mahkeme açısından çok fazla destekleniyormuş gibi görünüyordu. Bir TV programında bu davanın hikayesine iftiranın anatomisi adı verilmişti. CBS karşı karşıya kaldığı durumun güçlüğünü kavradı ve sonunda Johnny Scanlon adlı bir halkla ilişkiler uzmanıyla anlaştı. Onun görevi Westmoreland'in görüşüne destek veren akımı tersine çevirmek ve halkın dikkatini 60 dakikalık süreçte uygulanan taktiklerden uzak tutmak ve CBS'in doğruluğunu ispat edebileceğini ümit ettiği Westmoreland'e karşı öne sürülen suçlamalara halkın dikkatini çekmekti. Sonunda sonsuza kadar CBS'i Scanlon'ın yeniden çerçeveleme ustalığına müteşekkir bırakacak şekilde dava basit bir savunmayla düştü. Politikayı göz önüne alalım. Pazarlama elemanları ve davranışları bu sürecin her geçen gün daha büyük bir parçası haline gelmektedirler. Çerçeveyi düzenleme savaşı Amerikan politikasının en önemli kısmı haline gelmiştir. Bir zamanlar bu olay çok önemli değildi. Reagan-Mondale tartışmasından sonra her iki tarafın seçimle ilgili görevlileri, röportajcıları, en iyi havayı, en iyi çerçeveyi oluşturabilmek için söylenen her kelimenin üzerinde durarak kuşatma altına aldılar. Neden? Burada sorun kapsam değildi, sorun çerçevelemeydi de ondan. İkinci başkanlık seçiminde Reagan dünyanın en ustaca gerçekleştirilen yeniden çerçevelemesini yapan kişi olmuştur. İlk kez birinci tartışmada Reagan'ın yaşı seçim kampanyasında sorun olarak ortaya atılmıştı. Şüphesiz bu da bir yeniden çerçevelemeydi. Artık herkes Reagan'ın kaç yaşında olduğunu öğrenmişti. Fakat onun sendeleyerek yürümesi ve basının olayı ele alış şekli yaşın kampanyada büyük bir sorun olarak yeniden çerçevelenmesine neden oldu. İkinci tartışmada Mondale, Reagan'ın yaşının büyük sorun yaratacağına ilişkin yorumunu tekrar gündeme getirdi. Herkes Reagan'ın bu yorumu delil göstererek çürütmesini bekledi. Fakat o en iyi ses tonuyla hayır diyerek yaşı bu kampanyada sorun olarak ele almadı. Sadece rakibinin gençliğini ve deneyimsizliğini gündeme getirmek niyetinde olmadığını söylemekle yetindi. Bir cümleyle sanırım yarışta bir daha önemli faktör olmayacak şeklinde yeniden çerçeveledi. Çoğumuz başkalarıyla konuşurken yeniden çerçeveleme yapmayı, kendi kendimizle konuşurken yapılacak yeniden çerçevelemeden daha kolay buluruz. Eski bir arabayı satmaya çalışıyorsak, arabanın iyi özelliklerini ön plana çıkararak, kötü yönlerini arka plana atacak şekilde sunuşumuzu çerçevelemek zorunda olduğumuzu biliriz. Potansiyel alıcı değişik bir çerçeveye sahipse, sizin göreviniz onun algılamasını değiştirmektir. Fakat çok azımız kendi kendimizle konuşurken nasıl çerçeveleme yapmamız gerektiğine yeteri kadar zaman ayırırız. Bize bir şeyler olur. Deneyimin iç temsilini oluştururuz. Onunla yaşamak zorunda olduğumuzu hesaplarız. Bu ne kadar delice bir şeydir. Arabayı çalıştırıp vitese taktıktan sonra arabanın nereye gideceğini seyretmeye benziyor. Bunun yerine bir iş takdiminde yaptığınız gibi amaçlı, yönlü ve ikna edici bir şekilde kendi kendinizle iletişimde bulunmayı öğrenmelisiniz. İşinize yarayacak şekilde deneyimlerinizi çerçevelemeye ve yeniden çerçevelemeye başlamalısınız. Bunun tek yolu bilinçli düşüncedir. Başarısız bir duygusal ilişkiden sonra ürkek bir duruma girenleri hepimiz biliriz. Onlar sevgilileri tarafından reddedilmişler ya da incinmişlerdir. Bu nedenle de artık bundan sonra bu tür ilişkilere girmeme kararı vermişlerdir. Oysa gerçekte bu ilişki onlara acıdan çok zevk vermiştir. Bunun için de vazgeçmek çok zor olmuştur. Fakat iyi anıları bellekten silerek kötülerin üzerinde yoğunlaşırlar ve deneyimi mümkün olan en kötü çerçeveye oturturlar. Buradaki düşünce çerçeveyi değiştirerek zevki, kazancı ve gelişmeyi görmektir. Negatif çerçeve yerine pozitif çerçevede ilerleyerek gelecekte daha büyük ilişkiler kurmak için güçlenmektir. Bir dakikanızı ayırarak yaşamınızda sizi zorlayan 3 durumu düşünün. Her durumu kaç değişik şekilde görebilirsiniz? Onları kaç değişik şekilde çerçevelendirebilirsiniz? Onları farklı şekilde görmekle ne öğrendiniz? Bu serbestlik farklı davranışınızı nasıl etkiledi? Sizin o kadar kolay değil, bazen onu yapamayacak kadar çöküntü içinde oluyorum dediğinizi duyar gibiyim. Onlar size vız gelir. Çöküntü nedir? Bir durumdur. Daha önceki bölümlerde sözünü ettiğimiz ilgililik ve ilgisizliği hatırlayın. Kendinizi yeniden çerçeveleyebilme yeteneğini kazanmanızın ön koşulu, çöküntü doğuran deneyimi ilgisizleştirerek ona yeni bir perspektiften bakmaktır. Böylece iç temsilinizi ve fizyolojinizi değiştirebilirsiniz. Beceriksiz bir durumdaysanız şimdi onu nasıl değiştirebileceğinizi biliyorsunuz. Bir şeyi size yararı olmayacak bir şekilde çerçeveliyorsanız çerçeveyi değiştirin. Yeniden çerçevelemenin bir yolu da bir deneyim ya da davranışın anlamını değiştirmektir. Bir kişinin hoşlanmadığınız bazı şeyler yaptığını ve davranışlarının özel anlamları olduğunu düşündüğünüz bir ortam hayal edin. Erkeğin yemek pişirmekten çok hoşlandığı ve pişirdiği yemeklerin takdir edilmesini istediği bir aileyi göz önüne alalım. Yemek yaparken karısı oldukça sessiz kalmaktadır. Erkek bu durumu çok rahatsız edici bulur. Eşi onun yemeğini beğenmişse yemek hakkında konuşmalıdır. Konuşmuyorsa tatmin olmamıştır. Adamın eşinin davranışı hakkındaki algılamasını yeniden çerçevelemek için ne yapabilirsiniz? Onun için takdir edilmenin önemli olduğunu unutmayın. Bir anlam yeniden çerçevelemesi, kişi için önemli olan bir şeyi destekleyen algılamasını daha önce düşünmediği bir şekilde değiştirmekle ilgilidir. Ona eşinin yemeklerini çok beğendiğini, bu nedenle de konuşarak vakit kaybetmek istemediğini önerebiliriz. Eylemler kelimelerden daha anlamlıdır, değil mi? Bir diğer olasılık da davranışın anlamını kendi kendisine yeniden çerçevelettirmektir. Bir yemekten çok hoşlandığınız halde konuşmadığınız bir anınız oldu mu? Sorununuz neydi? Şeklinde sorabiliriz. eşinin davranışı sadece onun koyduğu çerçevede can sıkıcıdır. Buna benzer olaylarda çerçeveyi değiştirmek için sadece biraz esnek olmak gerekir. İkinci tip yeniden çerçeveleme, size karşı yapılan hoşlanmadığınız davranışlarla ilgilidir. Genellikle söylediklerini kişisel olarak sevmediğiniz ya da size getirdiklerini beğenmediğiniz için hoşlanmazsınız. Bunu yeniden çerçevelemenin yolu, başka bir durumda ya da size istediğiniz yararlı bir davranış getiren bir bağlamda hayal etmektir. Bir satış elemanı olduğunuzu düşünün. Ürünle ilgili her türlü ayrıntıyı bilmek size acı veriyor. Satış yaparken müşterilere o kadar çok bilgi veriyorsunuz ki bazen müşteriler durumu değerlendirmek için satın almayı erteliyorlar. Buradaki sorun bu davranış şeklinin nerede daha yararlı olabileceğidir. Bir reklam yazmaya ne dersiniz? Ürün hakkında teknik bir yazı yazmaya ne dersiniz? Bu kadar çok bilgiye sahip olmak ve her an onlara erişebilmek, bir konuya çalışmakta size yardımcı olabilir ya da çocuklarınıza ev ödevlerinde yardımcı olabilirsiniz. Bu nedenle gördüğünüz gibi davranışın kendisi sorun değildir. Sorun onun kullanıldığı yerdedir. Kendi yaşamınızdan buna ilişkin örnekler düşünebiliyor musunuz? Tüm insan davranışları bazı bağlamlarda yararlıdır. Bugünün işini yarına bırakmak yararsız gibi görünebilir, fakat kızgınlık ya da üzüntünüzü bir sonraki güne bırakmak ve bir daha bu durumlara dönmemek güzel bir davranış değil midir? Sizi rahatsız eden hayal ve davranışlarla ilgili araştırmaların nasıl yeniden çerçeveleneceğini öğrenebilirsiniz. Örneğin zihninizde sıkıntı yaratan bir deneyim ya da kişiyi düşünün. Çok kötü bir iş gününden sonra eve gelip, son dakikada amirinizin size verdiği saçma bir projeyi düşünüp durabilirsiniz. Ondan kurtulma yerine hayal kırıklığıyla birlikte eve geliyorsunuz. Çocuklarınızla televizyon seyrederken kızgın bir durumda üstünüzün kötülüğünü ve onun saçma projesini düşünüp duruyorsunuz. Beyninizin hafta sonunuzu rezil etmesine izin vermek yerine, deneyimi kendinizi daha iyi hissedecek şekilde yeniden çerçevelemeyi öğrenebilirsiniz. Kendinizi ilgisizleştirerek başlayın. Amirinizin hayalini elinize koyun. Büyük bir burun ve bıyıkla gülünç bir gözlük takın. Çizgi filmlerdeki gibi eğlenceli bir biçimde konuşturun. Sıcak, güzel hissedin ve projede size ihtiyacı olduğunuzu söyletin. Bu uydurmaları yaptıktan sonra onun gerilim altında olduğunu takdir edebilir ve son dakikaya kadar size neden ihtiyacı olduğunu söylemeyi unuttuğunu düşünebilirsiniz. Sizin de başkalarına aynı şeyi yaptığınız bir günü hatırlayabilirsiniz. Evde sizi rahatsız edecek bir neden varsa kendi kendinize bu durumun bütün hafta sonunuzu rezil edecek kadar büyük olup olmadığını sorun. Problem gerçek değildir demek istemiyorum. Belki yeni bir işe ihtiyacınız var ya da işinizde daha iyi bir iletişime ihtiyacınız olabilir. Fakat olay bu şekilde ise, oyalanarak sizin sevimsiz bir biçimde olmanıza neden olan beyninizdeki negatif spekülasyonlara sık sık başvurmak yerine, sorunla başka türlü ilgilenmeye ihtiyacınız var.